Ayrım 19, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 171. Fontaine'in gösterisini seyreden birkaç kişi de döner balo salonunda boy göstermişlerdi. Bu bir resepsiyondu, öyle görünmesi gerekiyordu. Ortalıkta göze batan herhangi bir sendika görevlisi, orkestra üyesi ya da kadın kalabalığı yoktu. 13 yeni adamın söyleyebileceği kadarıyla diğer insanların toplandıkları bir andı. Hemen yanda Corleone ailesi üyeleri beyaz keten örtülerle kaplı, parke dans pistinin hemen yanına yerleştirilmiş iki uzun masayı doldurmuşlardı. Gruptan olmayanlarsa gitmişti. Biri ışıkları kapattı. Odadaki herkes gruba yeni katılanların omuzlarına ellerini koydu ve boğuk fısıltılarla onları tebrik ettiler. Eğer Fredo Figaro'nun uçağını kaçırmasına izin vermeseydi 14 kişi olacaklardı. Bunlar yeni gelenlerin yıllardır hürmet ettikleri kişilerdi. Yaşadıkları mahalleleri yönetiyor, terzide dikilmiş elbiseler giyiyor, berber dükkanlarında, yemek salonlarında, bazı garajların önündeki boş şeftali kasalarında nutuk atıyorlar, muhteşem arabalar kullanıyorlar ve daha da önemlisi muhteşem kadınları beceriyorlar, iyilik yapıyor ve kendilerine dikkat ediyorlar, iftiraya uğrayan insanlara son çare olarak başvurdukları hizmet veriyorlar. Gizemli, güçlü, ulaşılamaz gibi görünen bir dünyayı döndürüyorlardı. Karanlık balo salonunun dışında turistler hiçbir şeyden habersiz terastaki havuzda yüzüyorlardı. Balo salonunun ışıkları tekrar yandığında masa tören için hazırlanmıştı. Her birinin önünde bir adak mumu, kutsal kart, hançer ve ailenin vahşi batıya açılışını vurgulamak amacıyla başvurulmuştu buna. Başka bir deyişle bu Fredo'nun fikriydi. Parlayan, kurşunsuz, 45'lik Colt bulunan 13 servis açılmıştı. 13 yeni adama yerleri gösterildi. Diğerleri kimisi şova katılan, kimisi de sırf bu tören için şehre ve kumdaki kaleye sızan 50 kişi çemberin etrafına dizilen sandalyelere yerleşti. Michael Corleone adamlarının geri kalanıyla birlikte oturuyordu. İçerideki sessizliği tarttı. O batıl inançları olan biri değildi. Ama batıl inançlı insanlarla birlikte çalışıyordu ve onların ortadaki adamları sayıp ardından tekrar sayıp çıkan sayının 13 olmasından rahatsızlık duyduklarını biliyordu. Onların bu manasız rastlantıyla yaşamalarına müsaade etmenin beraberinde getirdiği risk, masada oturan adamların büyük bir zorlukla saklamaya çalıştıkları, endişe içerisinde kıvranmalarına izin vermenin getirdiği ödüle değer görünüyordu. Dışarıdan bakan birisine göre o an sanki hayatlarında çok önemli bir yer tutuyormuş gibi görünmeyi deniyor ama bunu başaramıyorlardı. Michael'ın kim olduğunu ve bu işin sorumluluğunu onun üstlendiğini biliyorlardı. Bu yüzden ona bakmamaya çabalarken onları seyretmek çok komikti. Michael eski eğitim çavuşu Çavuş Bradshaw'un sesini duyabiliyordu. ''Sizin şu zavallı reddedilme korkunuz!'' Bir denizci korkunun yaklaşmasından çekinmemeli. Sizin zavallı alay edilme korkunuz tehlikenin ta kendisi. Sizin önem vermediğiniz şeyler tehlikenin ta kendisi. Korkuyla yüz yüze gelen bir denizci hiçbir şeyi ihmal etmez. Sonunda Michael ayağa kalktı. Masalara yaklaşarak izin verin size bir oğlanın hikayesini anlatayım dedi. O 1140 yıl önce Corleone şehri yakınlarındaki bir Sicilya kasabasında doğdu. Çocukluğu varlık ve mutluluk içerisinde geçti. Ta ki 12 yaşına geldiğinde dağların arasından geçip kuzeye doğru yol almakta olan Arap göçebeleri oğlanın ebeveynlerini katledene kadar. Oğlan bir çömleğin içinde saklanarak içeriden dışarıyı gözetledi ve bir palanın annesinin boynunu bedeninden ayırdığını gördü. Kadının kesilmiş kafasındaki dudakların arasından bir tek oğluna sarf ettiği sevgi sözleri işitiliyordu. Bu cinayetler tam bir vahşetti. Araplar kendilerini hiçbir şeye karşı savunmuyorlar, hiçbir şeyin intikamını almıyorlardı. Tarladan domates alan, asmadan üzüm ya da ağaçtan zeytin koparan kişiden farksızlardı. Sırf öldürmek için öldürüyorlar, hedeflerine Palermo'ya ulaşmak amacıyla kuzeye doğru ilerliyorlardı. Michael smoking ceketinin göğüs cebinden bir puro çıkarttı, masadaki adamlardan birkaçı nemli avuçlarını bacaklarına sürttüler. Michael oğlanın adı dedi, Lucas'tı. Michael purosunu yakmak için durakladı ve ismin öneminin herkeste gereken etkiyi bırakmasını bekledi. Her ne kadar henüz 12 yaşında olsa da sadece ailesinin itibarını sürdürmekle kalmadı. Aynı zamanda kendinden iki kat yaşlı birinin çekip çevirebileceği bir araziyi işletti. Fakat yıllar geçtikçe toprakların ıssızlığı arasında gerçek alın yazısına ilişkin söylentiler işitmeye başladı. Tüm mülkünü sattı, parayı fakirlere dağıttı ve bir keşiş oldu. Uzun yılların ardından gençliğinin geçtiği, kendisine ait ve onu tanıyan herkes tarafından gönülden desteklenen, sayısız çalışmalara imzasını attığı kasabaya döndü. 100 yaşındayken kendi yatağında huzurlu bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Clemenza Centanni diye bağırdı. Dipnot İtalyanca'da yıllara. İçkisi olan herkes bu olayın şerefine kadeh kaldırdı. Michael masalarda oturan insanların etrafında dolanarak 500 yıl sonra dedi, Leo Lucas'ın ricaları Corleone şehrini kara veba isyanından korudu. Ve 1980 senesinde ölümünden 1000 yıl kadar sonra Leo Lucas ebeveynlerinin katledilmelerinin intikamını Bourbon French'in orduları orayı istila etmeden önce beyaz alevlerden bir kule olarak ortaya çıkıp onları Corleone'lerden uzaklaştırarak ve hepsini birden Sicilya'dan sürecek olan Garibaldi'nin eline düşürerek aldı. Bu mucizeler ve mezarlık alanda olan diğer birçok şey Roma'daki Papa tarafından tasdiklendi. Leo Lucas şimdi ve sonsuza kadar. Michael Prost'undan derin bir nefes aldı, külünü masaların tekine silkti. 13 adamdan birisi olan Tommy Neri'nin önündeki kutsal kağıdı aldı. Corleone'nin aziz hamisi olacaktır baylar. Eliyle bir sürükleme hareketi yaptı. 13 kişi birden Aziz Leo Lucas'ın mukavva resmini öptü. Michael, Aziz Leo Lucas'ın Alevler Kulesi'nde korkutucu görünüşünün birkaç yıl sonrasında dedi, bir zamanlar Aziz Leo Lucas'ın sahip olduğu ve sürdüğü toprakları birleştiren bir kulübede başka bir oğlan doğdu. Onun da çocukluğu çok mutlu geçti. Ta ki yine 12 yaşında babasını öldürmek için birileri gelene kadar. Cinayet Lupara ile yapılan 3 atışla gerçekleştirildi. Annesi hançerlenmişti. Bir hayvan gibi bağırsakları karnından dışarı dökülmüştü. Ölümcül yarasıyla o da oğluna olan sevgisine haykırıyordu. Oğlan kurtuldu. Bir gün oğlanın öldürmek amacıyla onların peşlerine düşeceğinin bilinciyle katiller çocuğun peşine takıldılar. Adamın adı, Michael Prost'undan derin bir nefes daha aldı, kendi alın yazısının bedeninden akıp gittiğini hissetti. Vito Andolini'ydi. Tek başına Amerika'nın soğuk kıyılarına, katillerin kendisini bulamayacakları bir yere göç etti. Soyadını değiştirdi. Memleketinin ismini soyadı olarak kabullendi. Bu onun yaptığı çok az sayıdaki duygusal hareketten biriydi. Bu bir şekilde La Familia... Dipnot İtalyanca'da aile ve bu noktada göğsünü yumrukladı ve sevgili Filio Lanza ile ilgiliydi. Ve bu aşamada da çenesine dokundu. Sıkı çalıştı, arkadaşlarına yardım etti. Bir imparatorluk kurdu ve hiçbir zaman haddini bilmez düşüncelere yelken açmadı. Bir gün gerçekten de Sicilya'ya döndü ve ailesinin ölümlerinin öçlerini aldı. İçinde bulunduğumuz senenin başında çok sevdiği bahçesinde ölen Vito Corleone benim babamdı. Ben Michael Corleone onun oğluyum. Fakat dış çemberde oturan adamları ima ederek bu şerefli adamlar da La Familia Corleone'dirler. Eğer siz de bizimle olmak istiyorsanız sizi tekrar doğmaya davet ediyoruz. Michael yerine oturdu. Sonraki bölüm Fredo'nundu. Nick Geraci gibi kişiler ne düşünürlerse düşünsün, Michael'ın büyük erkek kardeşini Sotto Capo olarak terfi ettirmesi bir görevden çok cesaretlendirmeydi. Fredo'ya pek derinlemesine tanımlanmamış birkaç görev, küçük bir güvenilir fakat vasat adamlar grubu, çöldeki bir depo ve onun kendi olağan tutarsızlığıyla başa çıkabileceği birkaç sembolik sorumluluk verilmişti. Michael bu işlerden feragat etmişti. Bir eşeği ne kadar sıkı kamçılarsan kamçıla, hiçbir zaman bir yarış atı kadar iyi olamaz. Clemenza bastonunu yere sapladı, sesli bir şekilde homurdandı ve ayağa kalktı. Hiç şüphe yok ki 13 kişinin her birisi bu düzenlemenin formalitelerini anlamıştı. Ancak uyulması gereken adetler vardı. Clemenza işe ailenin yapısını açıklamakla başladı. Michael Corleone babaydı, otoritesi tekti. Federico Corleone, Sotto Capo'ydu. Rocco Lampone ve kendisi, Pete Clemenza, Capo Regime'lerdi. Clemenza, konsiliyerelerin rolleri hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Bu, Cenco Abbandando'nun vefatından beri oluşum böyleydi. Bunun sebeplerinden birincisi, Sicilyalı olmayan Hagen hiçbir zaman bu topluluğa katılamamış, gözlemlerde bulunamamış, hatta törenlerde dahi ismi geçmemişti. Ve ikincisi, Vito'nun konsiliyere olarak geçirdiği kısa süre içerisinde kayıtlar dondurulmuştu. Clemenza, Nick Geraci'nin ismini dahi zikretmedi. Clemenza aramıza katılmadan önce dedi, şunu açık seçik bilmelisiniz. İtalyanca'ya döndü ve 13 adamın oluşturduğu dairenin etrafını turlayarak konuşmaya başladı. Bu yaptığımız şey işle alakası olmayan bir şey. Bu bir nevi şeref. Eğer bize katılmaya karar verirseniz, bizim hedeflerimizin ülkeninkilerden önce geldiğini kabul edeceksiniz. Hatta bunlar Tanrı'dan da önce gelmeli. Sizin eşlerinizden, annelerinizden, çocuklarınızdan da önce. Eğer göreve çağrılmışsanız ve anneniz ölüm döşeğine düşmüşse, onun ateşli alnını öpecek ve üstlerinizin emirlerine uyarak oradan ayrılacaksınız. Konuşmaya başlarken önünden harekete geçtiği sandalyeye varınca durdu. Öne doğru eğilerek bastonuna yaslandı. Sanki her an düşecekmiş gibi duruyordu. Anladınız mı? Anlaştık mı? Adamlar hiç tereddüt etmeden onayladı. Clemenza da bunun karşılığında kafasını salladı ve yerine oturdu. Michael tekrar ayağa kalktı ve sanki Clemenza'nın yetersizliğini örtüp telafi etmek istercesine masalara büyük kuvvetli adımlarla yaklaştı. Birçok şey yemiş, çok içmiş, birçok şey yapmış ancak çok az uyumuştu. Mide asidi boğazına doğru yükseldi. ''Hiçbir şey sormaksızın uymanız gereken iki kural var.'' dedi. Omerta'nın atalardan gelen geleneklerine uyarak bu topluluğa ait hiçbir sırrı başkalarına anlatmamalısınız. Bu kurala uymamanın cezası ölümdür. Başka bir üyenin eşine ya da çocuklarına hürmetsizlik etmeyeceksiniz. Bu kurala uymamanın cezası da ölümdür. Hayatınız pahasına bu kurallara uyacağınıza yemin eder misiniz?'' Ettiler. Yaşlı üyeler Vito Corleone'nin her seferinde dile getirdiği üçüncü bir kuralın eksikliğini fark etti. Hiçbir zaman uyuşturucu işine girmeyeceksiniz. Hiç kimse bu konuda hiçbir şey söylemedi. Hatta mırıldanmadılar bile. Michael, buraya canlı girersiniz dedi, fakat ölünüz çıkar. Sana evlenme teklif ettiğinde Kay, işlerimizin 5 yıl içerisinde yasallaşacağını söylemiştim. Michael Tommy Neri'ye yaklaştı. ''Yaşama ve ölme aracınız silah.'' Bu noktada Michael bir pro yaktı ve tek eliyle koltuğu kaldırdı. ''Ve bıçaktır.'' Diğer eline de hançeri aldı. Silahları birbirinin üzerine çapraz olarak yerleştirip tekrar Tommy'nin önüne bıraktı. ''Michael, senden istendiğinde'' dedi, ''bu aileye yardımcı olmak için bıçak ve silahı kullanacağına yemin eder misin?'' ''Evet baba.'' Michael prosundan bir nefes çekti ve onunla Tommy Neri'nin adak mumunu yaktı. Sonra Tommy'nin sağ elini işaret etti. Tommy onu uzattı. Michael hançeri aldı ve Tommy'nin işaret parmağını hafifçe batırdı. Onu avucunda tuttu ve baskıyı yaradan uzak bir mesafeye uygulayarak akan kan miktarını arttırmak için parmağı sıktı. Diğer 12 adam da teker teker Neri ile aynı yanıtı verdi ve aynı uygulamaya maruz kaldılar. Michael masanın sonuna geri döndü. Tommy'nin kapalı avucuna hafifçe vurdu. Tommy elini açtı, sonra kanlı olan sağ eli ile temiz olan sol ellerini bir araya getirdi. Avuçlarını yukarı doğru çevirerek yan yana tuttu. Michael Aziz Leo Lucas'ın kutsal kartını aldı, onu adak mumuyla yaktı ve Tommy Neary'nin ellerine bıraktı. Bir ona bir diğerine diye fısıldadı. Tommy alevler içerisindeki kağıdı bir o avucuna bir diğerine geçirdi. Michael, eğer arkadaşlarına bir şekilde ihanet edersen dedi, yanacaksın. Tommy'nin esmer yüzüne doğru prosunun dumanını üfledi. Tıpkı şu anda sevgili Aziz'in resminin kanlı avucunun yakışı gibi. Bunu kabul ediyor musun?
Evet baba.
Michael kartın tamamen küle dönüşmesini seyretti. Ardından tıpkı bir sevgilinin hassasiyetiyle Tommy'nin avuçlarından külleri temizledi. Sonra onu her iki yanağından hafifçe öptü. Diğer 12 adama da aynı sorular soruldu ve tören birer birer uygulandı. Michael sonunda sizler artık kabul edilmiş insanlarsınız dedi. Li uomini qualificati. Dipnot İtalyanca'da nitelikli adamlar. Baylar, lütfen kendinizi kardeşlerimize tanıtın. O da birdenbire kutlama çığlıklarıyla, patlayan şampanya sesleriyle, İtalyan geleneğine uygun kadeh kaldırmalarla ve takdis dualarıyla doldu. Dış çemberde oturanlar yeni üyelerin gelenek doğrultusunda odanın etrafını dolaşarak kendilerini tanıttıklarından, dış çemberdeki herkesi hiç kimseyi atlamadan teker teker yanaklarından öptüklerinden emin olacak şekilde yerlerinden kımıldamadılar. Michael çoktan onlarla öpüşmüştü, arka kapıdan sıvıştı ve merdivenlerden aşağı indi. Evde yüz yüze geleceği şeyin sorunlarının gitgide büyüdüğü haberi olabileceğinin farkındaydı. Ama gününün bu şekilde bitmiş olması ihtimali de vardı. Gidip dinlenmek ve ertesi günkü kavgaları dinç kafayla alt etmek gibi bir şansı olabilirdi. Daha odadan çıkar çıkmaz kendisini rahat hissetmeye başlamıştı. Sigara dumanından ve likör kokularından uzaklaşmıştı. İstediği tek öpücük eşinden, oğlundan ve kızından gelecek olanlardı. Ölünüz çıkar. Arabasına vardı. Al Neary'nin boş silahları toplamasını ve kendisine yetişmesini beklerken Michael midesinin bulandığını hissetti. Bir süreliğine bunu bastırabildi, sonra yere dizlerinin üzerine çöktü ve kustu. Her şey çıkmıştı. Strega, viski, Enzo'nun büyük bir istekle hazırladığı yiyecekler, piknikte yedikleri ve sinema salonundan kalma patlamış mısır artıkları.
İyi misin patron?
Silahlar tıpkı Michael'ın küçük bir çocukken seyrettiği Christmas Carol adlı filmde Jacob Marley'in zincirlerinin çıkarttığı ses gibi Neary'nin taşırken kullandığı yastık yüzünün içerisinde birbirlerine çarparak ses çıkartıyorlardı. Neary oradaki güvenlik biriminin şefiydi ama 15 kat merdiven basamağını ve çeşitli lobilerle koridorları, içinde 13 silah olan bir yastık kılıfıyla marşınlamıştı. Tanrım! Michael ah evet dedi, terden sırılsıklandı, yalpalayarak da olsa ayağa kalkmayı başardı. Smokini'nin pantolon dizleri delinmişti. Mükemmelim, haydi gidelim. Adamların işaret parmaklarını kesmek için kullanılan hançerler kendilerinde durması için onlara verilmişti. Bunlar kabzaları mücevherlerle işlenmiş göz kamaştırıcı şeyler olmalarına rağmen aileye pek büyük bir maliyet getirmiyordu. Nick Geraci'nin bunları işleyen bir adamı vardı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 177.